Merhabalar, Okyanus Ötesi programında Adem Yavuz Arslan'la birlikte karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi TR724 ekranlarında. Adem merhabalar.
Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
Türkiye'den ve dünyanın değişik yerlerinden gelişmeleri özetlemeye, dilimiz döndüğünce analiz etmeye çalışacağız. Amerika-Türkiye ilişkileri açısından baktığımızda Amerika'da seçim olduğundan bu yana Türkiye ile ilişkilerde böyle bir değişiklik olduğu belli. Trump dönemi ve Biden dönemi diye aslında iki ayrı era, iki ayrı dönem yaşıyoruz diyebiliriz Türkiye-Amerika ilişkilerinde. Trump zamanında Erdoğan ve çevresinin Amerika ve dünya yaptıklarıyla ilgili tutumlar çok farklıydı. Şimdi Biden döneminde kendilerine göre bazı düzeltmeler, bazı düzenlemeler yapıyorlar. Gözüken tablo bu. Fakat bugüne kadar gelmiştik. Ta ki geçen hafta Erdoğan ve ekibinin ve Bahçeli'nin Kıbrıs'a tabiri caizse bir çıkarma yapıp orada kendi iç seçmenle Türkiye'nin içine dönük açıklamalar ve çıkışlar yapmışlardı, bunu biliyorsun. Ancak uluslararası anlamda baktığımızda bazı sorunları da birlikte getirdi. Özellikle Türkiye ve Amerika ilişkileri açısından baktığımızda böyle. Maraş konusunu yeniden gündeme getirdiler. Bir miktarının işte açılacağından bahsettiler falan. Fakat bu hemen aynı anda hızlı bir şekilde hem Avrupa'nın hem Amerika'nın tepkisini çekti. Dolayısıyla şu anda belki de Biden seçildikten sonra Türkiye ile Amerika arasındaki en gergin noktaya geldik diyebilir miyiz? İstersen buradan başlayalım. Sen ne diyorsun?
Tabii öncelikle şunu ifade etmek lazım. Türk-Amerikan ilişkileri oldukça düşük profille devam ediyor. Hani böyle çok hızlı, çok yakın, hani Obama döneminde olduğu gibi bir stratejik müttefiklik falan söz konusu değil. Biden Trump döneminde Trump'la Erdoğan kanka olmuştu. Onun dışında bir ilişki yoktu. Biden döneminde de ilişkiler oldukça düşük seviyede gidiyor. Oldukça hani böyle yoğun hacimli bir ilişki zaten yok. Var olan ilişki de zoraki olarak NATO toplantısına kadar Erdoğan'la Biden görüşmemişti. NATO toplantısında Erdoğan şapkadan bir tavşan çıkartıp Kabil Havalimanı'nı biz üstleniriz dediği için ilişkiler biraz canlandı. Özellikle de askeri seviyede Pentagon'da Milli Savunma Bakanı arasında bir görüşme yoğunluğu devam ediyor. Ama onun dışında işte birkaç gündür senin de bahsettiğin gibi yeni bir gerginlik başladı. Zaten az olan ilişki, az olan temas şu anda gerginlik boyutuna dönüştü. Biraz kızarmaya başladı. Ne gibi? Kıbrıs konusunda Erdoğan'ın iç politik hamlelerle yaptığı, iç politik hesaplarla yaptığı çıkışlar Amerika'yı rahatsız ediyor. Amerika Kıbrıs'ta iki devletli çözüm meselesi ya da işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması konusundaki tavrını sürdürürken Erdoğan'ın işte Kıbrıs Türk devleti demesi, kuzey ifadesini kaldırması ve akabinde Maraş'la ilgili bir takım açıklamalar yapması Amerika'yı kızdırdı. Hatta en üst seviyeden tepki geldi biliyorsun. Antony Blinken Dışişleri Bakanı açıklama yaptı, yazılı açıklama ve biliyorsun diplomatik metinlerde kınama ifadesi çok kullanılmaz. Çok sert bir ifadedir çünkü. Ve direkt olarak oradaki tam anlamıyla Antony Blinken doğrudan bir tepki açıklaması koydu ve bunu metne koydu. Türkiye'nin hareketleri kınanıyor dedi. Ve bu konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine getireceklerini söylediler. Yani bu önümüzdeki dönemde de Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sorunlu bir alan oluyor. Zaten sorunlu bir sürü alan var malum. Devam eden bir sürü sorunlu alan var. Bir de buna Kıbrıs eklenmiş oldu. Hani Erdoğan bir taraftan Amerika ile ilişkileri düzeltebilir miyim diye Afganistan kartını ortaya açıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni resmen kiralık olarak Amerika'nın emrine ya da uluslararası platforma sunuyor. Ama öbür taraftan da Kıbrıs üzerinden yeni bir tartışma alanı açmış oluyor. Farklı bir sürecin içerisine girdiğimizi gösteriyor. Tabii Erdoğan bunu niye yapıyor? Onu Türkiye bahsine geldiğimde sadece detaylı konuşabiliriz. Yani Erdoğan Amerika'ya bu kadar çok ihtiyacı varken, Amerika ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyorken yeniden niye gerginlik yapıyor? İşte o tamamen iç politikaya ve Türkiye'deki seçim atmosferine alakalı bir konu. Onu Türkiye bahsinde ayrıca değerlendirebiliriz.
Sen şimdi bir gazeteci olarak Erdoğan'ın bu Amerika ile ilgili yaptığı açıklamalar ve gerginliklerden bahsediyorsun. Türkiye'nin Amerika ilişkilerinin biraz geçmişinden, biraz bugünden bakıyorsun. Fakat Türkiye'de başka gazeteciler de var. Mesela İbrahim Karagül var. O Kıbrıs'a çıkarma yapılmasının artık Türkiye'nin ne Osmanlı tavırlarından bahsediyor. Eskisi gibi olmadığından söylüyor. Koskocaman oraya külliye yapacağız ve orasının ne olduğunu, nasıl büyük bir ülke olduğunu, Türkiye'nin nasıl bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu herkese, bütün dünyaya, eşe dosta, sevene sevmeyene göstereceğiz diyor. O da öyle bakıyor olaylara.
İbrahim Karagül mizah unsuru. Yani onu sen ciddi ciddi dış politika yazarı falan olarak okuma. Yani gülmek için, eğlenmek için o ara sıra okuyorum ben. Bayağı da eğlenceli oluyor. Biraz Abdülkadir Selvi okuyorum, biraz Karagül okuyorum. Eğleniyorum yani gayet de eğlenceli yazılar yazıyorlar ve okuru aptal yerine koyma konusunda çok kararlılar. Yani yıllardır aynı palavraları yazıyorlar, hiç usanmadan dönüp tekrar yazıyorlar ve okurları çok ilginç bir şekilde okumaya devam ediyor. Enteresan bir case. Yani ben dediğim gibi bunları eğlenmek için okuyorum. Bayağı da eğlenceli yazılar yazıyorlar.
Şimdi Kıbrıs'tan da hemen sonra arkasından bayram geldi. Bayram süresince de işte böyle mesajlar vesaire ortalıklarda uçuştu. Ama en enteresan mesajlardan bir tanesi Erdoğan mesajıydı. Topu topu şöyle o mesajın 20 saniyelik bir bölümüne baktığında Erdoğan hasta mı yoksa yorgun mu? Bilerek mi yapıyor? Gerçekten yani kafasını tutamadığı için mi o halde? Zor bir
Onu
video çok enteresandı.
Türkiye
Bilmiyorum sen de
basını
gördün mü?
kesinlikle üzerine uzun uzun konuşmak lazım. Onu Türkiye basını konuşalım istersen. Amerika basını da iki başlık var. Onu kapatıp Türkiye basına gidelim. Çünkü bunun üzerinde uzun konuşmak lazım. Biliyorsun Afganistan havalimanı işletmesi meselesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Pentagon'la Türkiye arasındaki görüşmeler sürüyor. Enteresan bir tablo var. O da şu. Erdoğan tam bir nasıl söyleyeyim fırsatçı tüccar mantığıyla iş yapıyor biliyorsun dış politikada. Şöyle ki hani Afganistan'dan Amerika çekiliyor ama Afganistan'da da olması gereken önemli işler var. Dedi ki Erdoğan, hani ben Afganistan havalimanının güvenliğini sağlayayım. Bunun karşılığında siz bana neler verin? Şimdi bakın Kıbrıs bahsinde yaptığı açıklamalardan geleceğim. Satır aralarını okuduğunuz zaman hani düz okumayla anlaşılmayabilir ama yani bunca yıldır bu isimleri takip ettiğimiz için metin okumayı biliyoruz biraz bu konuda. Şöyle ki mesela diyor ki Erdoğan, Amerika'nın bize siyasi destek vermesi meselesi. Şimdi Amerika'nın bize siyasi destek vermesi ne demek biliyor musun? Halkbank davasını kapatın, yeni davalar açmayın, Türkiye ile ilgili yeni legal sorunlar önümüze düşmesin, S-400 meselesinde yanımızda durun, Türkiye ile ilgili yeni yaptırımlar gelmesin gibi liste uzayıp gidiyor. Şimdi diyorsun ki Afganistan Havalimanı'nda ben kontrolünü yapayım ama aynı zamanda sen benimle ilgili pozitif destek ol. Uluslararası arenada bana destek çık, NATO'da bana destek çık. Say say bitmiyor. Sonra diyor ki bütün askeri tesisatların verilmesi, anlık istihbaratın verilmesi ve devamında bir cümle daha söylüyor Erdoğan. Üç cümle söyledi orada. Ve dedi ki işte bize bunun finansının da sağlanması. Ne uzman Amerika diyecek ki ya kardeşim yani ya ben asker kiralayacak olsam yani başka yerden de kiralarım. Çünkü şu anda Erdoğan'ın yaptığı şey şu. Verin parayı. Benimle ilgili siyasi destekte bulunun. Ben sizin yerinize orada kiralık asker olarak bulunayım. Şimdi Amerika tabii bu talepler üzerine biraz nasıl söyleyeyim isteksiz. Yani çünkü Türkiye'nin talepleri, Erdoğan'ın talepleri mantıklı hani yani reasonable değil tamam mı? Yani şey değil böyle izah edilmesi zor. Çünkü adam diyecek ya benden S-400 ile ilgili çünkü kongre kararı var. Öbür taraftan alınmış yasal yaptırımlar var. Yargıda devam eden konular var. Şimdi Amerika yargısı, Türkiye yargısı ki hani bir telefonla yargıları, dosyaları kapatıyorsun, açıyorsun, mahkumiyetler veriyorsun vesaire. Şimdi bunlar yönetimi zorluyor. Ama bir taraftan da Amerika şöyle bir dertte, yani Afganistan'dan kurtulmak istiyor. Hani Türkiye'de bunu ben yapayım dediği için de konu devam ediyor. Yani Erdoğan aslında fırsattan istifade, ben Afganistan'ı Türk askerini yollayayım. Orada Taliban'la çatışsın, orada şehitler gelsin. Hem elimi korun, tabutlar üzerine miting yaparım. Hem Amerika'dan gelecek olan baskıları önlerim derdinde. Tam bir fırsatçı yaklaşım. Ve bu görüşmeler dediğim gibi hala devam ediyor. Washington'un bu
Ama
konudaki yaklaşımı biraz isteksiz.
Taliban'la neden çatışmayı öngörüyorsun? Erdoğan onu da söyledi biliyorsun. Taliban'la bizim yakın anlayışımız var diyor. Dolayısıyla da orada bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz diyor.
Ama Taliban öyle düşünmüyor. Tamam, yakında diyoruz hani TRT'ye çıkartıldı Taliban. Biliyorsun TRT'ye çıkmak için yani kırmızı bültenle aranmak falan gerekiyor. Öyle şeyler gerekiyor biliyorsun. Daha önce de Öcalan'ı çıkarttılar. Sonra TRT Kürdü'ye çıkarttık. TRT'ye çıkarmadık dediler. Böyle dalga geçer gibi bir açıklama yaptılar. Şimdi şurada yani Taliban öyle diyor ama Taliban adım adım bütün yönetimi yeniden ele alıyor. Amerikan üstlerini ele geçirdi. İşte adım adım ilerledi ve açıkça ilan etti Türkiye'nin askerlerini çekmesi gerektiğini. Yani burada sıkıntı şu. Burada Taliban'la Erdoğan kafa yapısı aynı olabilir. Doğru, ben onu aynı olduğunu düşünüyorum. Ha Taliban ha Tayyiban yani arada çok bir fark yok ama realite şu. Taliban diyor ki ben yabancı asker istemiyorum. Ve dolayısıyla senin oraya gönderdiğin Türk askeri açık hedef olacak. Ve Erdoğan sadece politik hedefleri için Türk askerini yem yapıyor. Bunu lafı eğip bükmeye, dolaştırmaya gerek yok. Askeri kiralıyor. TSK'yı kiralıyor şu an. Erdoğan'ın yaptığı şey bu. Siyasi hedefler için. Ve oradaki en büyük motivasyonu kendi davası, yani nedir? Halkbank davası. Çünkü Halkbank davası aynı da bir Erdoğan davasıdır. Halkbank davası ve Halkbank davasının dışında kendi şahsi serveti, yolsuzlukları vesaire. Bunu önlemek için Türk Asya'ya kiralık olarak veriyor. Bütün mesele bu.
Evet, yani gözüken tablo bu. İçeride de toplum bir şekilde ikna ediyorlar. Çünkü Erdoğan biliyorsun en önemli ekranla figürlerinden bir tanesi. Bir konuştu ama bütün kanallar yayınlıyor ve toplumu ikna edebilme gücünü hala elinde tutmaya devam ediyor. Dolayısıyla da yaptıkları işin haklı ve doğru
Ondan o kadar
olduğunu
emin değilim. Ondan o kadar emin
anlatabiliyorlar bir
değilim.
şekilde. Emin
Ya
değilsin dedin,
Propaganda
Türkiye'de
Bakanlığı çok
gerçekler hala
çalışıyor.
böyle gidiyor.
Ya hayır, o konuda değil. Bak şöyle söyleyeyim. Propaganda Bakanlığı çok yoğun çalışıyor. Sınırsız personel ve para imkanıyla gerçekten sınırsız. Her türlü propagandayı yapıyorlar. Ama 15 Temmuz'da gördük. Geçen hafta 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. Yaklaşık 4.000 program yaptılar. Buradan çok ciddi paralar kazanan yandaşlar var. Öyle böyle değil. 15 Temmuz'dan korkunç bir rant alanı açtılar. Ama ne oldu? İtirazlar daha yüksek sesle çıkıyor. Daha fazla soru işareti ortaya çıkıyor. İşte birazdan vakit gelir, kalırsa konuşuruz. Düne kadar eleştirel kalan bazı isimler artık ifşaatlarda başladılar. İfadeler kullanıyorlar. Mesela işte Hüseyin Aygün eski CHP milletvekili biraz önce sosyal medyada paylaşmış. Baylok'la ilgili 5 sene önce yaşadığı bir örneği anlatıyor. 5 senedir niye anlatmadın bunu sorusunu sormak lazım. Yani 5
Yani
senedir neden
o zaman şöyle
anlatmıyorsun
mi?
bunu?
O zaman Hüseyin Aygün 5 sene sonra biraz daha havanın, atmosferin, ortamın uygun hale geldiğini mi düşünüyor? Böyle isimler yavaş yavaş
Tabii
ortaya
ki.
çıkıyorlar. 15
Sadece
Temmuz'la alakalı. O
o
benim de
değil.
dikkatimi çekti.
Başkaları da yapıyor. Başkaları da yapıyor. Yani 15 Temmuz'da ilgili ifşaatlar, Can Ataklı'nın ifşaatları, Ahmet Şık'ın anlatımları, yani bunlar önemli ifşaatlar. Sosyal medyada itirazlar yükseldi. Başıma ne gelecekse gelsin ama ben böyle düşünüyorum diyen insanlar var. İletişim Bakanlığı'nın, Propaganda Bakanlığı'nın o yoğun kampanyası çok işe yaramış değil. Ya en basitinden şu tişörtlü emekli amca tişörtü, kolun cebinde Maltepe sigarası emekli amca, okey'e dönen amca gibi bir görüntü var ya orada, Erdoğan'ın görüntüsü. Ya Allah aşkına. Yani bakın şimdi ben AKP'li değilim Allah'a şükür. Erdoğan'a karşı ne düşündüğümü de bütün izleyicilerim biliyor. İyi şeyler düşünmüyorum. Ya ama yani ben AKP'li biri olsam o iletişim başkanlığı ve o propaganda ekibindeki hepsini sopaya da yatırırım. Yani falakaya yatırırım. Yani. Mealen söylüyorum Sedat Peker gibi. Ya şimdi düşünsene şu görüntüyü yayınlıyorsun Allah aşkına ya. Ya bak şu görüntü hani AKP'li olsam utanırım bundan. Neden? Hani diyecekler ki kardeşim işte Erdoğan
Neden
büyük.
utanıyorsun? Neden utanıyorsun bu görüntüden? Yani AKP'lilerin hoşuna gidebilir bu. Ne var bunda?
Ya işte onu diyeceğim. AKP'liler işte Erdoğan memleketi için gece gündüz çalışıyor yorgunlukta ama yine de çalışıyor deyip propaganda yapmaya çalışıyorlar. Realite o değil. Türkiye gibi ülkelerde, Orta Doğu'da, hele uluslararası arenada zayıfsan ezilirsin. Zayıf gözüken bir lider, böyle hani nasıl ifade edeyim, kırılgan gözüken bir lider, hasta gözüken bir lider alay konusu olur. Şimdi Erdoğan'ın İletişim Başkanlığı Fahrettin. Fahrettin herhalde tatil falan yapıyor. Yani yazın güzel dönemleri tatil yapıyor herhalde ki umurunda değil böyle şeyler. Bakın şu olay tam bir rezalet. Yani Erdoğan ekranda uyuyor. Uyumanın dışında acı çekiyor bir görüntüsü var. Yani ciddi bir sıkıntı bu. Ve bu görüntü ekrana bu şekilde yansıdı. Ve ne Anadolu Ajansı, ne TRT, ne de Cumhurbaşkanlığı web sitesi bunu edit etmedi. O bölümü kesmedi. Şimdi bu ciddi anlamda bir iletişim başkanlığının skandalıdır. Ve bu konuda herhangi bir hareket gelmedi arkasından. Yani şimdi hepimiz yıllarca medyacılık yaptık. Yani baktığında ekranda bir terslik oldu, aksilik oldu. Hala yapmaya devam ediyoruz gerçekten. Yani o kesersin
Ben
o bölümü.
bunu şöyle düşündüm. Ya bunu mutlaka eğer bant yayınlıyorsa kesmeleri gerekirdi. Muhtemelen bir yerlerde canlı yayınlamış olmaları lazım ki kesememişler diye düşündüm. Yoksa bu nasıl böyle bir şey gözden kaçırırlar anlamış değilim. Ya gözden
Ya
kaçırırlar ya da
burada
bilerek bıraktılar orada.
ben çok açıkçası Erdoğan'ın kendi ekibinin bile izlemediğini düşünüyorum. Yani bu konuşmayı izlese bir tane editör hemen müdahale eder. Yani bu gazetecilik açısından da çok son derece edilmesi gereken bir müdahale. Ama şimdi politik boyutunu geçiyorum. Ama o bile yok çünkü Erdoğan kendi ekibini bile izlemiyor. Artık dediğim gibi Fahrettin tatilde falan herhalde. Yani çok önemsememiş bu işleri. Ya da bir komplo teorisi olarak söyleyeyim. Bunu özellikle yayınlayıp Erdoğan'ın altına uyuyorlar. Yani Fahrettin'in, Berat Albayrak ekibinin de Erdoğan'a bir kazığı olabilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü siyaset biliyorsun Bizans oyunlarıyla meşhur. Öyle bir şey de aklınızın bir tarafında tutmanızda fayda var. Ama tam anlamıyla
Evet.
rezalet bir skandal. Ya bir de şu var. Şu
Erdoğan'ın
soruyu
bugün
sormak lazım. Şimdi sözünü devam et. Araya girdik.
Erdoğan'ın bu görüntüsüne bakalım. Bir de geçen haftalarda Azerbaycan ziyareti vardı, onu hatırlarsın. Ondan biraz daha önce bir toplantı, bir miting gibi bir toplantı çıkışında Emine Erdoğan'ın
İzmir'deki
kolundan tuttuğu
kongrede.
görüntüler, evet, kolundan tuttuğu görüntüler vardı. Hepsini arka arkaya koyduğumuzda aslında bir sağlık sorunu yaşadığı belli. Bunu bir şekilde gizlemeye mi çalışıyorlar ya da sağlık sorunu yaşamasına rağmen hayır sen orada durmalısın diye çevresinden bilinmeyen birilerinin onu orada tutmaya çalıştığı sonucu mu çıkarabiliriz? Sen nasıl yorumluyorsun bunları?
Ya şöyle şimdi Amerika'dan söyleyelim. Amerika'da başkanın sağlık raporları düzenli olarak yayınlanır. Çünkü o sağlık raporu, sağlık durumu sadece kendi kişisel durumu değil. Yani senin benim herhangi bir insanın sağlık verileri özeldir. Bunu başkası göremez, yayınlayamaz ama başkanı bizzat Beyaz Saray yayınlıyor. Çünkü başkanın sağlığı ülkenin temel meselelerinden bir tanesi. Yani o sonuçta devlet başkanı. Onun sağlığı herkesi ilgilendirir. Dolayısıyla burada gizli kapaklı olmanın bir anlamı yok. Biz Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili hiçbir bilgi edinemiyoruz. Ameliyat olduğu, tamamlayıcı ameliyat olduğu, başka tedaviler uygulandı, işte İbrahim Saraçoğlu saraya getirildi, işte kulislerde bir takım tedaviler için dünyanın öbür taraflarına gidildi, şu oldu, bu oldu, bir sürü şey anlatılıyor. Bu niye anlatılıyor? Çünkü kendisi doğru bilgi vermiyor. Halk bilgilendirilmiyor. Piyasanın, ekonominin, insanların de herkesin bilgiye alma ihtiyacı var. Bunu yapmıyorlar. Böyle olunca spekülasyon artıyor. Niye artıyor? Çünkü karşında bir tablo var. Şimdi sen bahsettin. Azerbaycan görüntüsü, o İzmir'deki kongre görüntüsü. Yani yürüyemeyen bir Erdoğan var. Sallanıyor. Hani Ecevit'le dalga geçiyorlardı ya işte hastadan falan diye. Daha kötüsü kendi gözüküyor şu anda. Şimdi ha diyelim ki bu canlı yayın kazasında çok yorgundu. Diyelim ki bu canlı yayın esnasında yorgundu. Onu da çok ihtimal vermiyorum çünkü bir sürü doktorla konuştum. Yazıştım. Doktorlardan bir kısmının sosyal medyadaki paylaşımlarını da gördüm. Yani bunun bir ilaç kullanma, ağır dozda bir ilaç kullanma sonucu olduğunu söyleyen bayağı bir kesim var. Yani bu herhangi bir yolsuz yorgunlukla açıklanabilecek bir durum değil. Yani Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bir sorun olduğu ortada. Bir taraftan Ergenekon cephesindeki ulusalcı kadrolardaki hareketlenmeyi de öyle görmek lazım. Çünkü onlar Erdoğan sonrasına hazırlanıyorlar. Bunun hazırlıklarını yok, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Birazdan yaş bahsinde onları da anlatabiliriz. Yani Erdoğan'ın sağlık sorunu olduğu belli. Burada iktidar cenahı bunları açıklamayıp gizlediği için yoğun bir şekilde speküle ediliyor. Haklı bir eleştiri çünkü haklı bir spekülasyon. Çünkü yürürken zorlanan, konuşurken uyuyakalan ve sadece uyuyakalan değil bak. Mesela Erdoğan'ın son konuşmasında Erdoğan cümle kuramadı. Birkaç yerde cümleler karıştı. Dolayısıyla bu herhangi bir yorgunlukla açıklanabilecek bir durum değil. Şu anda realite olarak karşımızda bir sorun var. Erdoğan'ın sağlığı sıkıntılı gözüküyor. Görünenler bile buna bir sonucu veriyor. Biz doktor değiliz ama gördüklerimiz bize bir şey söylüyor. Ve bu sorun ciddi bir sorun ama Erdoğan rejimi üzerine örtüyor her yerde olduğu gibi. Ama yani Türkiye'de bir şey gizli kalmıyor. Gizli kalmadığı için iyi haber alan çevreler özellikle Ulusal Ergenekoncu kadrolardaki son dönem hareketlenmelerini ben Erdoğan'ın sağlığına dair bir şeyler bilip ona göre plan program yaptıklarını düşünerek yorumluyorum.
Evet. Bu arada bugün 23 Temmuz. Hatırlarsın yani herkesin bildiği, unutmadığı bir tarih var. 22 Temmuz'da 17-25 Aralık soruşturmalarını yapan polisler gözaltına almaya başlamışlardı. Bugün de 23 Temmuz oldu ve üzerinden tam 7 yıl geçti. Hiç kimse aslında bu kadar uzun süre bu işin süreceğini belki düşünmüyordu. 7 yıldır bir şekilde soruşturma yapan, görevini yapan polisler hala hapishanedeler. Arkasından gelişmeler ardı ardına geldi biliyorsun. Medya yöneticileri hapishaneler alındı. Medya şirketleri kapatıldı. Sonra 15 Temmuz'la alakalı bir kumpas kuruldu vesaire. Türkiye'nin o günden bugüne geldiği noktaya bakarsak şöyle birkaç dakikada sen nasıl özetlersin?
Ya bir kere o polislerin, savcıların halihazırda cezaevinde olması bir Türkiye'nin ayıbı. Neden ayıbı? Çünkü hepimiz biliyoruz, herkes biliyor ki bu polisler siyasi intikam için cezaevinde tutuluyor. Bu polislerin, bu
Evet.
savcıların, hakimlerin cezaevinde olmasının hukuki bir boyutu yok. Çünkü iddiaların uydurma iddiaları olduğu zaten mahkeme safahatlarında döküldü, tek tek ortaya çıktı. Hidayet Karaca'nın da yıllar boyunca cezaevinde tutulmasına neden yapılan davanın ne kadar uyduruk bir dava olduğu mahkemeye giren herkesin 5 dakikada anladığı bir dava. Bu siyasi dava, siyasi pozisyonlu bir dava ve Erdoğan bu isimlerden intikam alıyor. Neden intikam alıyor? Siz mealen söylüyorum, benim İşte İslam aleminin lideri olmaya çalışan ben, dini bütün, dindar, muhafazakar bir insan olarak gözükmeye çalışacağım ben, ama siz sahneyi açtınız, perdeyi açtınız, arka tarafta oğluyla milyonlarca doları sıfırlamaya çalışan, onu buna kucağa oturtan, oraya buraya çöken bir çete liderini gösterdiniz diyor. Şimdi doğrudan aslında kitabın ortasındaki ifadesi bu. Dolayısıyla Erdoğan bu isimlere hukuken yaklaşmıyor. Bu isimlere bir intikam operasyonu olarak bakıyor. Ve siz nasıl olur da benim yolsuzluğumu, ahlaksızlığımı, üçkağıtçılığımı ekrana getirirsiniz, perdeyi açıp insanlara gösterirsiniz intikamında. Burada benim itirazım, hani Erdoğan'ın bu hareketi yapması bence çok sürpriz değil, beklenebilir bir şeydi. Benim itirazım, hayal kırıklığım toplumdan, aydınlardan, gazetecilerden, medyadan. Çünkü yani hepsi biliyor, herkes biliyor ki bu operasyonlar haklı, legal operasyonlardı. Yani Reza Zarrab gitmiş, itirafçı olmuş, her şeyi anlatmış, elindeki delilleri paylaşmış. Erdoğan rejiminin bütün uzantıları bu işleri itiraf etmiş, anlatmış. Yani durum bu kadar açıkken, mesela CHP için söyleyeyim mesela. Yani 17-25'in bütün rantından istifade edeyim ama bunu yapan polisleri, savcıları savunmayayım üçkağıtçılığında. Yani gerçekten bu çok üçkağıtçı, bir ahlaksızca bir tavır. Yani işte her türlü şeyden kullanayım, faydalanayım 17-25'in. Her türlü rantını elde edeyim ama bu işi yapan insanların hakkını savunmayayım gibi bir ikiyüzlülük sergiliyorlar. Toplumda da bunlar söz konusu. Yani düşünsene, şimdi birazdan konuşacağız. Ruşen Çakır, hani Foncu Ruşen'in söylemi. Ya 17-25 Aralık'taki her şey doğru olabilir ama bu cemaati haklı çıkarmaz. Ya bu nasıl bir mantıktır? Yani evet, doğru, rüşvet doğru, yolsuzluk doğru, her şey doğru ama biz bunu doğru olarak kabul edersek o operasyonu yapan insanların hakkını savunmak zorunda kalırız bile diyemediği için böyle garip garip yorumlar yapıyorlar. Şimdi yani sen de söylediğin gibi Hidayet Bey'in niye cezaevinde olduğu, Gültekin Avcı'nın niye cezaevinde olduğu, diğer meslektaşların niye cezaevinde olduğu, bu hakimlerin, savcıların, polislerin neden 7 yıldır aileleriyle birlikte, ya düşünsenize, ev hanımı eşlerini ya da işte üniversite öğrencisi çocuklarını tutukladılar. İntikam operasyonu yapıyorlar. Bu olayın hukukla bir ilgisi yok. Dolayısıyla burada bu tip durumlarda siyasi savunma gerekiyor. Siyasi savunma da toplumun her kesiminde yapılması gerekiyordu. Ama maalesef işte o klasik Türk toplumunun ikiyüzlülüğü, çıkarcılığı. Hani bunu böyle söylediğim zaman bazı izleyicilerimiz kızıyor. Kardeşim, alternatifini gösterin. Deyin ki bana, evet ya öyle diyorsun ama böyle değil. Bak, insanlar işte bunun için yapıyor. Görelim. Hani sonuçta biz sabit fikirli değiliz. Ben gördüğümü söylüyorum. Yıllardır yaşadığımı söylüyorum. Yani bu insanların 7 yıldır cezaevinde unutturulması bu toplumun bir ayıbıdır. Bu medyanın bir ayıbıdır. Bu siyasetçinin, siyasetin, akademinin bir ayıbıdır.
Evet. Şimdi az önce bahsettiğin Ruşen Çakır demişken istersen birkaç cümle de oraya girelim.
Foncu
Ruşen Çakır, Foncu Ruşen, Amerika'dan yaklaşık yarım milyon dolara yakın fon aldığını Oda TV yazdı. Normalde benim gördüğüm, uzaktan baktığımızda biraz da bildiğimiz, tanıdığımız kadarıyla böyle Oda TV ile Ruşen Çakır çok öyle birbirine girecek iki ekip değiller aslında. Ama nasıl
ama
olduysa
aralarında iyi olmadığı belli. Yani şöyle söyleyeyim.
İşte.
Soner Yalçın'la Ruşen Çakır'ın arası iyi değildir zaten. Eskiden böyle iyi değildir. Pek sevmezler birbirlerini.
Böyle sevmiyor olabilir ama dışarıda çok onu yansıtmıyorlardı. Bir şekilde benzer yolları var, benzer çıkarlar, benzer hedefler
Tabii
falan
yani
gibi devam ediyorlardı.
ideolojik yakınlıkları vardı.
Evet, ne zaman ki böyle bir fırsat buldular, o fırsat neyse şimdi istersen onu konuşalım. Hemen Ruşen Çakır'a tabiri caizse belaltı vurdular. Ve dediler ki Amerikan işte fonları Türkiye'de bazı medya kuruluşlarına para aktarıyor. Bunların en büyüğünü alan da Medyascope. Medyascope kim? Ruşen Çakır'ın medya şirketi. Ve rakamı da açıkladılar. 486 bin dolar. Bunu niye
İyi para
yapıyorlar?
mı?
Yani İyi paraymış, gerçekten iyi paraymış. Böyle olunca bu kadar parayı alınca tabii öyle çok rating hedefine de gerek yok. Normal yayınlarını yapıp yapıp geçer. Nasılsa sabit para geliyor bir yerde.
O da sadece bir tane fondan. Diğer üç fon daha var. Biliyorsun, dört fondan para alıyor Ruşen Çakır. Hani sen ben bir şekilde başka işlerle geçinmeye çalışıyoruz ama Ruşen Çakır bize diyor ki işte bunların arkasında Amerika var, bunların arkasında şunlar var, bunlar var diyor. Kim kimin arkasında açıkça görülüyor. Bizim arkamızda kimse yok, Allah'a
Evet.
şükür. Tek kuruş kimseden para almadık. Ha, şunu söyleyeyim. Bir fondan para almak ayıp mı, günah mı? Değil. Yani bunu ayıp, günah olarak görmüyorum. Çünkü bu olabilecek bir şey. Ama burada sıkıntı şu. hem Amerikan Avrupa fonlarından para alacaksın hem de onların desteklediği yani seni fonlamaların nedeni ne? Özgür medya olması, bağımsız medya olması, objektif kriterlere uygun bir yayıncılık yapman değil mi? Babacığın hayrına kimse para vermiyor. Para vermelerinin nedeni medyayı
Evet.
desteklemek. Peki sen nasıl yayın yapıyorsun? Medyaskop'a bakalım. Ya hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Sadece Ruşen Çakır'ın kendi yayınlarından bakalım. Ne diyor Ruşen Çakır? Ben bu ekranlarda, platformlarda Fethullahçılara söz hakkı vermem diyor. Pardon. Yani gazetecinin temel kurallarını size bu yaşta öğretecek değiliz herhalde değil mi? Yani bunca senedir bu sektördesiniz. Herhalde duymuşsunuzdur. Yani cevap hakkı diye bir şey olduğunu, karşıt görüş diye bir şey olduğunu, ya cevap hakkının evrensel bir kural olduğunu bilmeniz lazım. Beni şaşırtan Amerika'daki bu vakıf dahil olmak üzere, işte İsveç'teki bir başka vakıf daha var. Ya bu kadar yanlı yayın yapan, bu kadar soykırım sürecine gaz veren bir yayın organına finanse etmeleri. Beni şaşırtan o. Yoksa bu kurumlar buralara fon veriyor, başka yerlere de fon veriyorlar. Avrupa Birliği fonları da böyle fonlar. Ya ne diyor Ruşen Çakır? Ben bu platformda onlara cevap hakkı vermem diyor. Onları itibarlı hale getirmem. Soykırım sürecine gaz veren bir yayın çizgisi var orada. İşte Fethullahçılarla mücadele iyi gitmiyor. Niye? Çünkü böyle giderse güçlenecekler. Yani diyor ki Ruşen mealen. Beceremediniz. Aslında köklerini kazımanız gerekiyordu. Ya ben Ruşen Çakır konusunda çok nettim. Yani ona iyi şeyler düşünmediğimi, onu da beni sevmediğini biliyorum. Çünkü aleyhimize sürekli atıp tutuyor. Ben de onunla ilgili iyi şeyler düşünmüyorum. Hani ekranda olmasam başka şeyler de söylerim. Çünkü gerçekten bunu hak ediyor. Yani yayınlarını dönüp izleyin. Resmen soykırım sürecine gaz veriyor. Yani
Tabii.
Erdoğan rejimini eleştirirken eleştirdiği şey siz bu masum insanlara niye zulmediyorsunuz değil. Neden köklerini kazıyamadınız? Neden bu insanlar hala yaşıyor? Şimdi düşünsene diyor ki bizimle ilgili ya bunlar Amerika'ya gittiler diyor arkalarında Amerika var diyor işte stüdyolar yayınlar şunlar bunlar işte bitleri kanlandı falan.
Bitti.
Ya bir gazeteci bir başka gazetecinin bitleri kanlandı diye ifade kullanabilir mi? Arkamızda fon falan yok. Yani arkamızda kimse bize para da vermiyor.
Şimdi
Gidilmek için sen başka iş yapıyorsun. Ben başka iş yapıyorum.
onların bitleri kanlandı diye yaptığı şeyler isterse kısaca özetleyelim. Hepimiz bak görüyorsun bir tane küçük bir ışık alıyoruz. Bir tane ister kamera al istersen telefonunu alıyorsun. Küçük bir odanın içinde yayın yapıyorsun. Şu anda size online medya böyle bir imkan sağlıyor ve kimseden 5 kuruşluk bir destek vesaire almadan kendin eğer yapmak istiyorsan bu gazeteciliği, bu yayıncılığı istediğin gibi yapabilirsin. Böyle bitleri kanlandı falan demek de neyin yani.
Ya işte çok diyorum ya hani Ruşen Çakır iktidarı eleştirirken şöyle eleştiriyor. Hani ya bir işi beceremediniz, hala köklerini kazıyamadınız. Mealli bir eleştiri. Ya bu çok
Hatta
ya ben
yayıncı
çünkü
hatta
Medyaskop yayınlarını izleyen birisiyim.
onunla eleştirdiği gazetecilerin pek çoğu Ruşen Çakır ve benzerleri pek çok insandan kendi kıt imkanlarına rağmen çok daha iyi yayıncılık yapıyorlar, yapabiliyorlar. Çünkü insanların böyle bir birikimi, böyle bir hayat tarzları var ve bu işi de bilen insanlar yapıyorlar bunları. O yüzden bunun
Ya.
altında bir miktar da aslında kıskançlık yattığını da unutmamak lazım hani.
Yani rakamlar ortada. Şimdi YouTube yayıncılığı manipülasyonu açık bir yayıncılık değil. Hani diğer yerlerde reytinglerle oynuyorlar, şunu yapıyorlar ama yani hangi yayının ne kadar izlendiği zaten gözüküyor. Yani bizim kanallarımız Türkiye'de yasak olmasına rağmen onun kaç katı izlendiği zaten açılıp bakılabilir. Orada bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Mesela şimdi bu kadar para alıyorsun. Sadece bir kurumdan yarım milyon dolar para gelmiş. Başka kurumlar var. Başka gelir kaynakların var. Bunlarla yaptığın yayın ortada. Yaptığın yayıncılık objektif bir gazetecilik mi? Yaptığın yayın farklı kesimlerin görüşlerine cevap vermek mi? Şey mi? Yani düşünsenize ya bunca senedir, bakın 7 senedir biz her gün dar ağaçlarında asılıyoruz. Her gün linç ediliyoruz. Bu isimler, özgür gazetecilik falan diyen isimler bir kere demiyor ya kardeşim sen ne diyorsun? Seninle ilgili şu suçlamalar var, buna bir cevabın var mı? Buna bir açıklaman var mı diye sormuyor. Konuşmak istiyorsun, cevap hakkı vermiyor. Sonra etik ahlaktan bahsedip işte bu fonlarla zengin oluyorsun. Hem anti-Amerikancılık yapıyorsun, hem ne bileyim işte Erdoğan rejiminin zulmüne şeyle gaz veriyorsun. Ama aynı zamanda muhalif medyayım diyorsun. Ya geçin bunu. Yani muhalif medyanın nerede olduğu ortada. Ya cezaevinde ya sürgünde. Gerçek gazetecilerin Erdoğan rejiminin hedef aldığı isimlerin durumu ortada. Yani burada bu fon meselesinde tabii dikkat çekici bir şey var. Başka bir yere
ama
geleceğim. Sözünü unutma
hakkını
orada bir şey söyleyeceğim.
tamam.
Sözünü unutma. Unutuyorum çünkü söylemek istediğim şey temel bir şey var unutmam lazım. Şimdi bu tartışma nasıl başladı? Oda TV başlattı değil mi? Bu tartışmayı niye Oda TV başlattı sence? Çünkü Erdoğan rejimi adına yaptı Oda TV bunu. Çünkü uzun süredir Erdoğan rejimi bir şeye çalışıyor. Bakın, konvansiyonel medyalar, senin çalıştığın, benim çalıştığım medya grubundan el koydular. Gazetecileri hapsettiler, bizi sürgün ettiler. İnternetteki tüm platformlarımızı kapattılar. Yani Facebook'umuz, Twitter'ımız hepsi Türkiye'de yasaklı. Ha, biz yenilerini açtık, onları büyüttük, ayrı bir konu. Onları kapatırlarsa yenisini açacağız. Yani durmak diye bir şey yok. Ama her şeye rağmen sosyal medya ve özellikle de bu yeni akım medyalar Erdoğan çok rahatsız ediyor. Yani Twitter, Facebook vesaire. Bunları önlemek için bir kanun hazırlığı vardı. Bir süredir çalışılıyordu. Hazırlandı kanun. Tesadüfe bak ki kanun hazırlandı. Tesadüfe bak ki kanun hazır. Tam da meclis tatili girmeden bir adım atacaklar. Hop, Oda TV bu konuyu açıyor. Şimdi Ruşen Çakır'ın haklı olduğu bir şey var. Ya diyor ki biz 5 senedir bunu ilan ediyoruz zaten, web sitemizde var bu diyor. Şimdi bu gizli kapaklı bir şey değil. Zaten daha önce kaç kere gündeme geldi bu konu. Oda TV'nin bunu yeni duymuş gibi manşete taşıması, hani futbol tabirle söyleyeyim, Soner Yalçın muz orta yaptı, Fahrettin topu göğsüyle yumuşatıp direkt kaleye atıyor şu anda. Tam anlamıyla yaşadığımız tablo bu. Futbol tabirle özetleyerek anlatayım. Hop, yasa hazır geldi. İşte hatta hafta sonu diyorum, dün önceki gün Erdoğan Kıbrıs'a gazetecilere çıkarma yaptı ya, böyle 7-8 uçakla gittiler. İşte Selvi'nin yazılarından okuyoruz, başkalarından okuyoruz. Diyorlar ki işte Erdoğan da bu sosyal medya ile ilgili durumdan çok rahatsız, yakında gereğini yapacağız dedi diyor. Şimdi Oda TV ile Erdoğan arasındaki işbirliğinin delili olarak sizce bu yetmez mi? Zaten ortada olan
Evet.
bir bilgiyi Oda TV aldı, gündeme getirdi. Fahrettin de aldı, topu kaleye atıyor şu anda. Çok güzel. Yakında bizim bu programlara dair birçok alternatif sesini kesecekler.
Bununla ilgili hazırlık yaptıklarını zaten bir yıldır görüyoruz. Ben de bu kadar niye uzattıklarını anlamıyorum. Şimdiye kadar çoktan yapacaklardı diye bekliyordum ama demek ki bir ortam beklentisi var. Şimdi şu videoyu gördün mü? Eğer bilmiyorum yayınlayabiliyor muyuz? Rize'de bir çay dağıtma videosu var. Eğer bunu ekrana verebiliyorsa Zafer Bey bir şey söyleyeceğim. Öncelikle gördüğüm şu, kamerayı çok dar bir açıdan çekiyorlar. Yani önümüzde böyle bir 50-60 kişi gözüküyor çay attıklarından. Onların da 5'i 10'u böyle ellerini kaldırıyorlar. İşte bana at çayı, bana at çayı falan diyor. Erdoğan bu sel felaketi için gittiği Rize'de oradaki bulunan bir grup vatandaşa çay atıyor. Çay dağıtıyor. O grubun içinden de böyle 10-15'i ellerini kaldırıp bana ver diyor. Yani Rize gibi çayın zaten üretildiği bir yerde. Sel felaketi gibi insanların ölümcül hayati meselelerin olduğu bir konumda Erdoğan bu çay dağıtmasını neye bağlıyorsun? Kameranın böyle dar açıdan az bir alanı çekmesi ve oradaki az insan gözükmesini neye bağlıyorsun? Sen ne diyorsun bu konuyla alakalı? Bak şimdi görüyorsun burada çay dağıtımı var. Kameranın şimdi gelecek. İşte şu kadarcık bir alan gösteriyor,
Ya,
bak görüyorsun. Bunlar
ya ben
normalde
buna
böyle
yorum
kocaman
yapmayayım.
bir kitleleri gösteriyor.
Yani şöyle, ben buna yorum yapmayayım. Çünkü ben herhalde biri benim orada kafama çay atsa alır geri atarım. Yani dalga mı geçiyorsunuz? Hakaret mi ediyorsunuz? Ediyor adam, dalga geçiyor, hakaret ediyor. Sana çay fırlatıyor kafana. Kafana çay atıyor ve sen bunu alıp böyle kendinden geçmiş gibi gidiyorsun. Hani beleş çay. Ya kaç paradır bir beleş? Ne kadardı? Oradaki kaç paralık çaydan bahsediyoruz? Adam alıyor senin kafana, çay atıyor ve sen bunu alıp büyük bir huşu içerisinde alıyorsun, seviniyorsun. Ya o insanları kendine dönüp
Sadece
baksınlar be kardeşim. Ya
evet,
bu kadar
o da değil.
aşağılanmayı
Yanında
hak
böyle
etmiyor insanlar.
şunlar korumalar falan galiba. Yanındakiler de kaldırıp kaldırıp atıyorlar çayları kalabalığın üstüne doğru. Yani çok enteresan ya. Bunu nasıl bu yani tabiri caizse bir aşağılanıyor bu insanlara ve onlar da onu kabul ediyorlar.
Ya
Böyle
tabiri caizse değil,
durum.
doğrudan aşağılanıyor. Bu bir aşağılama. İnsanların kafasına çay atıyorsun. Niye? Erdoğan
Evet.
memnun bu durumdan. Kitle memnun. Kitle keyfine diyecek yok. Neden? Çünkü bu durum lehlerine. Yani iktidar olduğu sürece, rant paylaşımından yer elde ettikleri sürece bir sıkıntıları görmüyorlar. Ama utanç verici bir tablo. Yani insanların kafasına çay atan bir başkan. Çay Cumhurbaşkanı.
Evet. Şimdi sen de program başında bahsettiğin önümüzdeki ay itibariyle yaş kararları açıklanacak. Yaş toplantıları var. Orada senin beklentin ne? Yani normalde artık Erdoğan ve Hulusi Akar tamamen dizginleri eline almış değil mi? Ve buradan onların dışında aleyhinde istemedikleri sonuçlar çıkabilir mi? Nasıl görüyorsun? Nasıl yorumluyorsun?
Şimdi kritik bir haftaya girdik. Bayramdan sonraki hafta çok kritik Türkiye için. Yaş haftası. Çünkü 1-4 Ağustos, eskiden 1-4 Ağustos'tu. Bizim dilimiz alıştı. Yıllar boyunca 1-4 Ağustos yaş toplantısı diye anlatırdık. Artık öyle bir şey yok. Yaş toplantısı sarayda hazırlanıyor. Her şey yapılıyor, gidiyor. Hatta geçen sene yaş toplantısı hatırlarsın. 45 dakika bile sürmedi. Yani girdi,
Evet öyleydi.
selamlaştın. Çay kahve ikramı, o bu derken hop imzalar atıldı, çıkıldı. Yani artık yaş da tamamen sembolik bir hale geldi. Bu Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki Allah'ın lütuflarından bir tanesi. Çünkü yaşın yapısını değiştirdi. Oraya sivilleri koydu. Düşün, Berat Albayrak bile yaş üyesi oldu. Böyle bir tablo içerisinde şey yaptılar. İşte yaş tamamen sembolikleştirildi. Şimdi önümüzdeki tabloda yani neyi beklediğimizi anlatmak için şunu söyleyeyim. Dikkatini çekerse son bir hafta 10 gündür enteresan hamleler geliyor. Ne gibi? İşte Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim konuştu, savcı konuştu. Bir takım enteresan davalara yapan işte Necip İşçimen gibi isimlere dair önemli haberler çıkıyor. Harun Kodolak'la ilgili önemli haberler çıkıyor, eski Ankara Başsavcısı. Ya bir yerlerde bir hareketlenme var. Bir yere doğru gidiyor. Hani açık okuma yaptığın zaman. Şimdi arkasından Adil Öksüz'ün 5 yıldır saklanan görüntüler ortaya çıktı. Ya bu görüntülerin orada olduğunu ve bu görüntünün elinde olduğunu bilen insanlar var. Bunlar bir ayağı
Bırak
Erdoğan,
5 yıl,
bir
bırak
ayağı da
5 yıl,
Erdoğan.
5. saatte çıkarabilirler isterlerse.
Tabii ki özellikle saklandı, ayıklandı. İşte yani Abidin Ünal'ın elleri cebinde gezdiği görüntü, Akın Öztürk'ün Abidin Ünal'ın kolunda gezdiği görüntü yayınlanıp da Hulusi Akar'ın yayınlanması bir izah var mıydı? Sakladıklar, şey yaptılar. Şimdi Erdoğan görüntüleri ayıklattı, sakladı. Ama Erdoğan ittifak ettiği çevreler bunları biliyor. Kopyaları da onların elinde. Suç ortakları çünkü. Ve onlar 5 senenin sonunda tuttular, bir kısmını yayınladılar. Bir kısmını, hepsini değil. Adil Öksüz'ün göründüğü kısa bir bölüm var. Bu ne demek biliyor musun? Bu kalanı da yayınlarız demek. Kalanları da yayınlarız ve siz de görürsünüz gününüzü, şantajı, tehdidi. Yani olay şey şu. Erdoğan Ergenekoncularla, ulusalcılarla, aşırı milliyetçilerle ittifakını yaptı. 15 Temmuz kumpasını kurdu. Tasfiyeleri yaptı. Rejimi değiştirdi. Anayasayı değiştirdi. Tek parti iktidarını pekiştirdi. Şimdi onları tasfiye ediyor. Tasfiye için son dönemde yapılan bir takım hamleler var. İşte onlardan bir tanesi de bu yaşta. Yani Hava Kuvvetleri'nde, Kara Kuvvetleri'nde, Deniz Kuvvetleri'nde bayağı bir ismin emekli edileceği yönünde ciddi kulisler var. Şimdi bu kulisleri, bilgileri bu cephe almış olmalı ki tam saldırıya geçtiler. Karşı saldırdılar. Şu anda Adil Öksüz üzerinden hükümeti vuruyorlar. Niye Adil Öksüz üzerinden hükümeti vuruyorlar? Çünkü Adil Öksüz Erdoğan'ın yumuşak karnı. Ben burada çok radikal bir şey söyleyeyim. Herkes Adil Öksüz üzerinden cemaati vuruyor. Hayır. Adil Öksüz hükümetin yumuşak karnı. Açıklaması gereken hükümet. Sen Akıncı'sında yakaladığın adamı olağanüstü bir şekilde serbest bırakıyorsun. Yanında senin sır kübü danışmanlarından biri var. Adil Öksüz'ün kayınpederi, kayınpederinin kardeşi, onları bunlar hep AKP'li. AKP'li belediye başkanı aracıyla kaçıyor vesaire, bir sürü detay var. Ben çok iddialı bir şey söyleyeyim. Bakın, Adil Öksüz konusunda benim fikrim çok net. Adil Öksüz istihbarat adına cemaati davaya, şey, darbeye bulaştırma misyonunu yapmış. Cemaate kumpas kurmuş bir rejim aparatı. Burada şüphe yok. Ama yanlış olan şey şu, benim gördüğüm. Herkes Adil Öksüz üzerinden cemaati vuruyor. Hayır, Adil Öksüz Erdoğan'ın sorunu. Cemaatin sorunundan çok Erdoğan'ın sorunu. Çünkü onun olağanüstü bir hikayesi var. Yani 15 Temmuz öncesi, 15 Temmuz'da yaşananlar, sonrasında yaşananlar itibariyle Erdoğan'ın açıklaması gereken bir konu. Ve böyle bir noktada muhalifleri, Erdoğan'ın eski dostları, ittifakları, şu anda araları limoni olan çevreler Adil Öksüz üzerinden Erdoğan'ı vuruyor. Ve bu temel esprisi şu, yaş kavgası bu. Nasıl kavgası? Bir, Genelkurmay Başkanı kim olacak? Şimdi Yaşar Güler bir yıl uzatılabilir. Yaş haddi değiştirildi çünkü 15 Temmuz'dan sonra. Olabilir. En kuvvetli aday Ümit Dündar. 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı yapılan isim. Ama Ümit Dündar'ın olmasını Hulusi Akar istemiyor. Çünkü araları limoni. Aralarında ciddi gerginlik var. Ümit Dündar büyük potansiyel. Eğer Ümit Dündar olmazsa kim olacak? Ümit Dündar tasfiye edilirse ulusalcı Ergenekoncular ne tür bir hamle yapacaklar? Önemli bir soru işareti. Sonra Erdoğan terfi ve tayinleri tamamen tekeline aldığı için isterse yarın bir gün, yani şunu görebiliriz biz haftaya. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa başka kuvvetten birisinin Genelkurmay Başkanı olduğunu, hani genelde kara kuvvetlerinden giriyor malum. Başka kuvvetlerden birisinin olduğunu görebiliriz. Ya da kor general birisinin hemen or general yapılıp akabinde Genelkurmay Başkanı yapıldığını görebiliriz. Alakasız tasfiyeler görebiliriz. Yani korkunç bir güç mücadelesi var şu an Ankara'da. Koridorlar kanlı bıçaklı. Resmen taraflar birbirine girmiş vaziyette. Ve Hulusi Akar'la şu anda çanlar Hulusi Akar için çalıyor. Çünkü özellikle bu Adil Öksüz tartışması. Çünkü duyumlara göre, kulislere göre o görüntünün devamında Adil Öksüz'le Hulusi Akar var. Şimdi düşünsenize, Adil Öksüz'le Hulusi Akar'ın kol kola ya da yan yana görüntüleri çıktı. Ne olacak şimdi 15 Temmuz senaryosu? 5 yıldır dayattığınız senaryo ne olacak? Şimdi çok ciddi bir kavga var orada ve bu kavganın temelinde yaş var ve bu kavganın temelinde yeni genelkurmay başkanı kim olacağı, yeni genelkurmay başkanı kim olduktan sonra kara kuvvetlerine kimin geleceği meselesi var. İlker Başbuğ'un bacanağı biliyorsun, Metin Gürak, 15 Temmuz'daki en kirli adamlardan bir tanesi. O da fotoda. Yani Adil mesela şunu yapabilir iktidar. Ümit Dündar'ı emekli edip Metin Gürak'ı, ulusalcı kadroları biraz da böyle hani ağzına bir parmak bal çalmak için Metin Gürak'ın önüne açabilirler. Metin Gürak olursa yaş sıkıntısı yok. 4 yıl genelkurmay başkanlığı yapabilir. Ama Erdoğan rejiminin istediği başka isimler var. Daha silik, daha böyle Yaşar Güler tarzı, çok suya sabuna dokunmayan, Hulusi Akar'ın tamamen dümen suyuna girmiş kişilere ihtiyaç da duyabilir. O da potansiyel. Yani çok böyle şey söyleyeyim, tam bir strateji şeyi var şu anda
Evet,
yaş üzerinde ve
bütün bu senaryolara bakınca yani kendi karşılıklı olarak belli grupların birbirlerine bir mücadelesi ne sahne olacak gibi gözüküyor bu
çok çok
önümüzdeki yaş
acımasız
kararında.
bir mücadele bir de. Çok acımasız bir savaş yaşanıyor ve bu savaşın yaşanmasından ben memnunum. Niye memnunum? Çok böyle oportunist gibi gelebilir çünkü taraflar ittifak eden, kol kola yürüyen çevreler kavga ettiği için biz bir takım bilgilere ulaşıyoruz. Yani bir takım bilgiler yeni yeni ortaya dökülüyor. Mesela nedir? Adil Öksüz'ün 5 yıldır servis saklanan görüntüleri. Ya 15 Temmuz'da bu ülkede yüzlerce insan öldü. Ülkede rejim değişti. Hala insanlar işkenceyle, kötü muameleyle muhatap. Yaşanan dramlar var, acılar var ve bu görüntü 5 yıldır birilerinin elinde. Ben buradan şu soruyu tekrar sorayım. Ya 15 Temmuz'a dair başka elinizde neler var? Başka neler sakladınız? Saklıyorsunuz. Neler saklamaya devam ediyorsunuz? Çünkü 15 Temmuz'da neler olduğu halihazırda büyük bir sır perdesi var. Kim kime tuzak kurdu, kim kime kumpas kurdu, kim kimi neyin peşinden götürdü. Ve bu gerginlik sayesinde biz 5 yıl sonra Adil Öksüz'ün Akıncısı'ndaki görüntüsünü gördük. Peki devamı
Bakalım bu
tekrar soralım. Bu görüntünün
gerginlikten
devamı ne zaman
sonrası bakalım neler
yayınlanacak?
çıkacak.
Hayır,
Evet,
bu görüntünün
bakalım daha
devamı
neler
ne zaman
çıkacak.
yayınlanacak? Ben de onu soruyorum. Bu görüntünün devamı ne zaman yayınlayacaksınız?
Eğer kendi çıkarlarına devam ederse o gruplar bir şekilde kendi aralarında anlaşırlarsa yıllarca daha başka şeyler çıkmayabilir. Kendi istedikleri olabilir.
Peki.
Herkes birbirlerine tavizleri verirse, birbirlerinin önünü açarlarsa, birbirlerinin tavuğuna kış demezlerse Anadolu tabiriyle böyle devam edebilir.
Peki bunu izleyen vatandaş, aklı selim insanlar, okunan, düşünen, yorumlayan, sorgulayan insanlar şu soruyu sormayacaklar mı? Ya bunlar kendi çıkarları için bize yalan söylüyorlar. Acaba gerçekten 15 Temmuz'da onların dediği gibi mi oldu? Yoksa başka bir hikaye mi oynandı? Başka bir tiyatro mu çevrildi? Bunu sorgulamayacaklar mı?
Şu anda Türkiye'de çok çok büyük kesimler vardır. Var bunu biliyoruz hepimiz. Ama soru sormalarının bir sonuç olmadığını görüyor insanlar. Soru
Yo, ben
sorabilir.
katılmıyorum. Yani ben şuna katılmıyorum Metin. Yani işte insanlar diyor ki ya Türkiye'de olan şu şartlar var. Konuşursak başımız derde girer. Ya zaten faşizm budur. Yani insanlar bir rejimin dilini ortaya atarlar ve sen o rejimin dilini tekrar etmen gerekir. Ben söylüyorum FETÖ diyen herkes soykırıma ortaktır. Bu utançla yüzleşecekler. Bu utanç onların yüzünü yakasını bırakmayacak. Çocukları, torunları soracak. Siz bu soykırıma nasıl ortak oldunuz diye. Bunu söylendi. 15 Temmuz'u sorgulamayan herkes rejimin aparatıdır. Ya şu soruyu sormuyor musunuz? Ya kardeşim 5 senedir bu görüntü kimin elindeydi? Kim sakladı bunu? Ve başka bizde neler saklıyorsunuz? 15 Temmuz mağdurlarında çıkan TSK envanterinde olmayan mermiler vardı. Sedat Peker açıkladı dağıtılan silahlar var. Binlerce silah dağıtılmış. Kayıp değil, dağıtılan silah. Siz bu silahları niye dağıttınız? Bu silahlarla paralel bir milis güç oluşturdunuz. Bakın çok net söyleyeyim.
Evet.
Eğer AKP'lilerin aklı varsa, hani son cümle olarak onu söyleyeyim bu bahiste. Erdoğan'ın ve AKP'lilerin aklı varsa bence hep birlikte FETÖ diye bir şey yok. Biz uydurduk. 17-25'ten sonra yakalanınca böyle bir numara çektik. Aslında 15 Temmuz'da bir darbe değildi demeye başlasınlar. Çünkü dün ittifak ettiği çevreler onlarla ilgili çok farklı planlar yapıyorlar. Ve bugün söyledikleri her şey yarın önlerine, kendi aleyhlerine kullanılacak. Neler yapmaya çalıştıklarını, bakın 15 Temmuz'la ilgili sızdırılan görüntüler, Sedat Peker'in anlatımları, son dönemde ifade veren kişilerin hepsi bir noktaya vuruyor. O da nedir? 15 Temmuz'da Erdoğan suç ortağıydı, AKP suç ortağıydı. Mealen söylüyorum, cemaati bitirdik, gömdük. Üzerine şimdi AKP'yi de gömüp üzerine beton dökelim modundalar. Ve bunun için Emin olabilirsin, bir yerlerde iddianame öyle yazdılar.
Evet, olabilir. İstersen şöyle yapalım. Programın devamında başta da bahsetmiştik. Bir baylok kararı vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aldığı bir karar. Türkiye'de tek başına baylok kullanmanın suç teşkil etmeyeceğine dair. Oysa biliyorsun ev hanımlarından yaşlı teyzelere kadar on binlerce insan sırf telefonuna yüklediği bir application üzerinden tutuklandığı haklarında 5 yıl, 7 yıl cezalar verildi. Ancak şimdi görüyoruz ki bunun hiçbir anlamı kalmayacak. Her şey, o kararı verenlerin hepsi geriye almak zorunda kalacaklar kararlarını ve insanlar kaybettikleri yıllarıyla kalacaklar. Bu baylok kararının da aslında sen önümüzdeki dönemler için başka kararları beraberinde getireceğini, başka gelişmeleri beraberinde getireceğini düşünüyor musun?
Kesinlikle düşünüyorum. Önce şunu ifade edeyim. Erdoğan'ın o ekrandaki görüntüsü, yürürken sallanması ne zaman yayınlansa herkes altta bir sürü saydırıyor. Ben tersini söylüyorum. Allah Erdoğan'a uzun ömür versin. Yaptıklarının hesabını vermeden gitmesin. Mahkemeye çıksın. Hani mahkeme-i kübrada o benim bileceğim bir şey değil ama ben bu dünyada hesaplaşmak istiyorum. Bana terörist yaftasını takan, bir sürü insana zulmeden insanlarla hesaplaşmak istiyorum. Ahiretteki hesap benim bileceğim bir şey değil dedim diyor. Ve bunların hesabını vermeden inşallah gitmezler. Allah uzun ömür versin diyorum her defasında. Ne zaman böyle bir görüntünü görsem Allah ömür versin de bu yaptıkların hesabını vermeden gitmesin. İkincisi, Türkiye çok zengin olsun. Hani mesela sağda solda doğal gaz bulundu, petrol bulundu, altın bulundu diyorlar ya. Aa, çok iyi diyorum, çok iyi. Ya ne demek istiyorsun? Ya kardeşim benim alacağım tonla tazminat var. Binlerce insanın alacağı tazminatlar var. Bu parayı kim ödeyecek? Yani Türkiye zengin olsun. Çünkü ödenmesi gereken tonla tazminat var. Bizim gazetelerimiz, televizyonlarımız, mağdur edilen insanlar, işten hakkından gasp edilen, yağmalanan iş yerleri, mağdur edilmiş insanlar, FETÖ borsaları, bunların hepsinin tazminatı olacak. Bunları kim ödeyecek? Tabii ki Türkiye ödeyecek. Tabii ki bu insanlara, bunlara imza atanlar ödeyecek. Şimdi baylok kararı. 95 bin dava direkt çöp oldu. 95 bin dava direkt çöp. Çünkü Ahim Türkiye'ye bağlar. Ahim kararı çok net. Baylok yüzünden tutuklama yapamazsın. Baylokla suçlama yapamazsın diye. Dolayısıyla hani bunun üzerinden tartışmaya girmek için yeni hukuki müteahhitler üretmeye gerek yok. Ahim kararı net. Bu konu tartışmaya kapalı. İlk etapta 95 bin dava çöp oldu. Bütün
Evet.
bu baylok yargılamalarının yenilenmesi gerekir. Ya da tutukluysa, hali hazırda tutukluysa tahliyesi gerekir. Ha şunu eleştirebiliriz. Az önce Hüseyin Aygün kararında söylediğim gibi. Ya bu baylo kararını
Beste.
neden 5 sene sonra aldınız? Bunun normalde ilk aylarda alınması gereken bir karardı. Ama Ahim orada politik davrandı. Dosyaları zamana yaydı vesaire. Orada Ahim'i çok ciddi bir eleştiri hakkı eleştirme hakkımız var bu konuda. Ama alınan karar çok net, hukuki açık bir karar. Türkiye'deki hakimlerin, savcıların bu kararı uygulaması, tutuklu dava hükme bağlanmışsa da bu hükümlerin bozulması ve yeniden yargılanması gerekiyor. Bu davaların düşmesi gerekiyor. Baylok dahil olmak üzere okul üyeliği, çocuğuna okulu gönderme, gazete aboneliği, sendika üyeliği gibi bütün başlıklardan Ahim'den benzer kararlar gelecek. Ahim mealen diyor ki hani sosyal medya söylemiyle söyleyeyim ben yokum artık diyor. Yani senin 5 senedir idare ediyorum yeter artık diyor. Yani bu saçmaladınız artık. Ve Ahim de artık mealen diyor ki ben kararları artık gönderiyorum sizin elinize kalmış bir durum. Dolayısıyla hani az önce söylediğim şeyi söyleyeyim. Sadece Ahim'den değil, bakın bütün davalar, bütün tartışmalar, siyasi suçlamalar ve bu siyasi suçlamalar dönecek, dönmek zorunda. Hukukun olduğu herhangi bir yerde bunların yaşama şansı yok. Hani Erdoğan rejiminin suçları Erdoğan'ın siyasi ömrü kadar. Ben de diyorum ki Allah Erdoğan'a uzun ömür versin, bunların hesabını mahkemede soralım. İki, Türkiye çok zengin olsun, almamız gereken tonla tazminat var. Hepimizin tazminatları var, almamız gerek. Benim son maaşım hala duruyor. Ödememişlerdi gazeteye koyduklarında. Bunun gibi sayısız şey var, başlık var. Bunları ödemeler için para lazım. Gasp ettikleri, yağmaladıkları, işte ipekler, boydaklar, nakiboları, bütün şirketlerin alması gereken neredeyse milyarlarca dolarlık para var. Zengin olsunlar, Allah ömür versin, bunların hepsini mahkeme önünde versinler.
Pekala. Bugün okyanus ötesini bitirelim istersen. Sedat Peker son olarak ne yapmış diye bakıyordum. Dün itibariyle bazı tweetler atmış ve kendisinin koronaya yakalandığını söylemiş. Beni işte
Geçmiş olsun
anlaşma
diyelim.
yaptığı...
Yani aman
Evet.
aman reis, yalnız gözünü seveyim. Daha konuşman gereken çok şey var.
Şimdi diyor ki o da diyor ki ben diyor bana bazıları anlaşma yaptı gene geri çekildi falan diyorlar diyor. Çok da ağzını bozmuş böyle tweetlerde. Ama özetle dediği bir şey var tweetlerin bir kısmında. Bu zamana kadar söylediklerim bilgi ne yaptınız da şimdi beni eleştiriyorsunuz diyor.
Çok haklı bir
Yani
eleştiri. Çok
çok
haklı bir
çok haklı bir
eleştiri.
şey. Bir sürü şey söyledim. Ne
Yani
yaptınız şimdiye kadar?
bu
Hanginiz
kadar
haber yapın? Gazetecilere
ifşaatta
sesleniyor.
bulundum. Evet, bu kadar
Evet.
inşaatta bulundum, ifşaatta bulundum. Ne yaptınız diye haklı bir eleştiri. Ya şu halimize bakar
Evet.
mısın? Mafya liderinin sağlığı için duacı hale geldik. Yani Erdoğan'ın getirdiği hale bak Türkiye'yi. Bu ara izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Hani aman reis falan diyoruz ya. Diyorsunuz yani reis falan ne oluyor? Ya adamın adı reis. Yani Reis Sedat
Adam
Peker
artist.
gerçek kimliğinde bu ismi var yani. Hani Reis Sedat Peker deyince sanki ona müntesip onu reis olarak kabul
Var
etmişiz
mıymış
gibi
öyle?
geliyor.
Onu ben bilmiyordum.
Yok
Kimliğinde var mıymış
gerçekten
öyleyse?
var. Var gerçekten
Ha, ben herkes
kimliğinde var.
çevresindekiler ona, çevresindekiler reis diyor sadece zannediyorum.
Yok bak yani o detayı hatırlatalım çünkü gerçekten kimliğinde Reis Sedat Peker yani. O yüzden
Evet.
hani reis dediğin zaman adamın adıyla hitap ediyorsun. Yani bu Adem Metin gibi bir şey. Onu da ifade edelim yani.
Pekala. Tamamdır. Bugün okyanus ötesini burada bitirelim. Haftaya
Evet.
görüşmek üzere diyelim. İnşallah iyi haberlerle yeniden birlikte oluruz.
İnşallah görüşmek üzere.